Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mevzu bir saatin içerisine sığmaz. Ama kudretimiz yettiğince bu 33 senelik hüküm sürmüş fakat tesirleri zamanımıza kadar uzanan büyük adam hakkında bir portre çizmeye çalışacağız. Çok takılıp kalınan bir başlık var. Necip Fazıl böyle söylediğinden beri öyle geliyor. Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı? Ben bu sorunun cevabını aramıyorum. Ben sadece Abdülhamit hakkındaki kanaatlerimi söyleyeceğim. Neler yapmış, nasıl bir yöntem, nasıl bir metot takip etmiş? Onları izah edeceğim. Onun sonunda artık bakarsınız Kızıl Sultan mıymış, değil miymiş, Ulu Hakan mıymış, nasıl birisiymiş bir kanaate varırsınız inşallah. Bir defa bütün tarihi şahsiyetler hakkındaki kanaatler sonradan birileri tarafından inşa edilmiştir. Bugün bize okul kitaplarında kahraman diye tanıtılan insanların kahramanlıkları, onu seven bir insanın onun hakkında yazdıklarından yola çıkarak ilan ediliyor. Veya bize kötü gösterilen birisi hakkında da bir takım şeyler sevmeyen birisi tarafından yazılıyor ve takdim ediliyor. O zaman biz ne yapacağız böyle bir durumda? Hakikati bulmak için, hakikate ulaşabilmek için, bu kişileri gerçek şahsiyetlerle tanıyabilmek için ne yapacağız? Evvela yapılan işin, oyunun farkında olmalıyız. Türkiye'de kahraman diye tanıtılan adamlar aslında kahraman değildir. Haklarında yalan söylenen ve iftira edilen Sultan Abdülhamit, Sultan Vahdettin gibi adamlar da bize tanıtıldığı gibi değildir. Şimdi bundan sonra tarihçiye bir çaba düşüyor. Hakikati ortaya çıkarmak. Ona başlayalım. Satranç oyununu düşünün. Satranç oyununda hedef nedir? Şahı mat etmek değil mi? Şahı mate öldürdü. Şahı öldürmek. Düşman her zaman önce şaha saldırır. Sultan Abdülhamit hakiki manada şah idi. Devletinin başına hakim. Artık nasıl tarif ediyorlar? Hasta adam değil mi? O hasta adamı diriltmeye başlamış büyük bir önder ve liderdi. O zaman düşman tabii ki ona saldıracak. O hayattayken zaten başlamıştı bu. Önce Ermeniler, onun arkasından da Yahudiler. Sultan Abdülhamit hakkında büyük bir kara propagandaya girdiler. Bu kara propaganda o kadar etkili oldu ki buna sadece gayrimüslimler değil, Müslümanlar da inandılar. Bu tartışmaya girmeyeceğim. Çok uzun bir mevzudur ama Sultan Abdülhamit'in en büyük muhaliflerini sayacağımız zaman bakıyoruz Mehmet Akif rahmetli birinci sırada geliyor. Safahat'ta ondan Yıldız'daki Baykuş diye bahsediyor ve daha başka hiç anlatmak yakışmayacak, Akif'e yakıştıramayacağımız sözler sarf ediyor. Hatıralarda öyle şeyler var ki Akif'i kötü tanıtır bize ya. Vay, Akif bu muymuş? Başka Said Nursi bir zalim olarak sonradan buna pişman oluyor ama o günün şartlarında Abdülhamid'i anlayamıyor. Başka hal fetvasını verenlerin içerisinde Elmalı Hamdi Yazır'ı görüyoruz. Büyük bir tefsir alimi ama siyasi deha olarak Abdülhamid'in hakkını teslim edemiyor, tanıyamıyor. O zamanki işte Namık Kemalleri vesaire bütün edebi sahadaki insanları, fikir adamlarını, Prens Sabahattin gibi Osmanlı ailesinden olan bir adamı Sultan Abdülhamid'i yıkmaya çalışan insanlar arasında görüyoruz. O zaman basitçe bu şu şekilde ifade edilebilir. Düşman fevkalade bir şekilde propaganda yapmış, kara ve kirli propaganda yapmış, hem gayrimüslimleri hem Müslümanları tesir altına almıştır. O yüzden Sultan Abdülhamit olmak zordur. Kanuni olmak kolaydır. Neden? Herkes size muhteşem diyor. Müslümanlar da size teslim olmuş, kafirler de efendim. Bütün dünyaya namınız yayılmış zaten adaletinizle, şöhretinizle, efendim ordularınızla sizi takdir etmiş durumdalar. Ama Sultan Abdülhamit öyle bir durumda ki ne kanun zamanındaki güçler var elinde ne de o halkın desteği, kendi halkına kötü tanıtılabilmiş, kendi halkından nefret duyguları yükselen bir adamın işi ne kadar da zordur. O hakikatleri görüyor, bulunduğu yer icabı, milletini kurtarmak istiyor. Fakat milleti diyor ki, sen çek git başımızdan. Biz seni istemiyoruz, daha iyisi gelecek yerine. Halbuki sonuç biraz sonra görüleceği gibi büyük bir facia ve felaket olabilir. Evet. Sultan Abdülhamit kimdir? Gençliği hakkında birkaç cümle. Lakabı Pinti Hamit'e çıkmış. Neden? Çok iktisatlı bir adam. Çiftlikleri var. Biz zannediyoruz ki hani Osmanlı ailesi istediği gibi devletin kesesinden harcıyor. Böyle bir şey yok. Her birinin belli tahsisatı var. O tahsisatını değerlendirir, ticaret yapar, kazanır, daha da büyütebilir. Sultan Abdülhamid'in çiftlikleri var. Koyun yetiştiriyor, buğday yetiştiriyor, tarım yapıyor, para kazanıyor. O parasını ticarete yatırıyor. Venedik'te üretilen Osmanlı topraklarında hiç olmayan üstübeç denilen bir boyanın imalathanesini kuruyor. Boya üretiyor, tekstil fabrikaları için para kazanıyor. O kazandığıyla yeni ticaret işleri yapıyor. Alman ve Ankaralı'yla ticarete giriyor vesaire. Abi Sultan Murat'a bakarsanız borç batağında. Hiçbir şey yok, devamlı Sultanahmet'ten borç alıyor. Daha devletin başına gelmeden idareyi öğrenmiş bir adam. O zaman da pintilik yapan adam, yani o sıfat yakışmaz da nasıl diyelim, o zaman da iktisatlı davranan adam, milletin başına geldiğinde de milletin parasını iktisatlı kullanır. Gençliğinde kendi zevkine göre harcayan adam, devlet başkanı olduğu zaman bakarsınız ki sular seller gibi israfın içine düşer. Yedisinde neyse yetmişinde de odur sözünde olduğu gibi Sultan Abdülhamit gençliğinde kendisini belli ediyordu. Başka oturmasıyla, kalkmasıyla, ahlakıyla beraber aile içerisinde hakikaten imrenilen, gösterilen insanlardan biriydi. Sultan Murad'ın dini hayatı ne kadar zayıfsa Abdülhamid'inki o kadar kuvvetliydi. Abisiyle beraber Mısır'a Sultan Abdülaziz ile birlikte onun yanında refakaten gittikleri zaman oradaki modernleşme hamlelerini gördü. İskenderiye'den Kahire'ye kadar döşenmiş olan tren yollarını, Mehmet Ali Paşa'nın yaptırmış olduğu barajları, çiftlikleri gördü. Ve baktı ki bunlar yapılabilir, başarılabilir şeyler. Devletin bir eyaleti yapabiliyorsa kendisi de yapabilir. Avrupa seyahatine gitmişti yine amcası Sultan Abdülaziz ile beraber. Orada Avrupa'yı iyi bir şekilde etüt etmiş ve en az 100 yıl gerideyiz demişti. Ve Allah nasip ederse o koltuğa oturabilirse bunun planlarını zihninde kurmaya başlamıştı. Fakat padişah olması beklenmiyordu çünkü önünde abisi vardı. Sultan Murat tahttan o bildiğiniz şekilde indirildikten sonra 23 sene daha yaşadı. Demek ki Sultan Abdülhamid'in tahta gelme ihtimali hakikaten Allahu Teala başka sebepler halk etmemiş olsaydı bambaşka olacaktı. Osmanlı Devleti'nin de kaderi belki daha evvel sükut etmek, yıkılmak olacaktı. Dolayısıyla halkın gözünde de padişahlığa namzet birisi değil. Kendisi de kendini o şekilde görmüyor. Ama her zaman layık olacak şekilde, halkına, milletine layık olacak şekilde hareketine, davranışına, kendisini yetiştirmesine devam ediyor. Nihayetinde abisinin delirmesi, bir cinnet geçirmesi ve kılıç törenine çıkamaması neticesinde İttihatçılar istemeye istemeye, çünkü Sultan Abdülhamid'i ellerinde çeviremeyeceklerini biliyorlar. Sultan Murad'ı içkiye alıştırmışlar. Efendim, Mason locasına kaydetmişler. Kendi ellerinde bir kukla yapmışlardı. Ama devlet gücü bizdedir. Mecburen Sultan Abdülhamid'i getirelim. Sultan Abdülhamid'i getirirken diyorlar ki işlerimize karışmayacaksın. Meşrutiyeti ilan edeceksin. O koltukta oturacaksın. Gerçekten de saltanatının ilk 2 yılında Sultan Abdülhamid'e hiçbir iş yaptırtmamışlardır. 34 yaşında tahta çıktı. Tecrübesizdi. Devlet yönetimine geleceği beklenmiyordu. Kendisi de beklemiyordu. Ani olmuştu. Bütün idare İttihatçıların ve Mithat Paşa'nın elindeydi. Sultan Abdülaziz büyük bir donanma bırakmıştı ve büyük bir ordu bırakmıştı. Mübarek bir adamdı hakikaten. Devletini evet biraz borçlandırmıştı. O borçla birlikte ama ne yapmıştı? Güzel bir donanma kurmuştu, güzel bir ordu kurmuştu. İttihatçılar şöyle düşündüler: bu ordu ve donanmayla biz büyük zaferler kazanabiliriz. Böylece halkın nazarımızdaki prestijimiz, gücümüz de artar. Çünkü halk İttihatçıları Sultan Abdülaziz'in katilleri olarak görüyordu. Onu tahttan düşürdükleri zaman intihar etti süsü vermişlerdi ama öldürüldüğü halkın vicdanında belliydi. Devleti Abdülhamid'in tahta çıkışının 9. ayında bizim 93 Harbi demiş olduğumuz Rusya ile savaşa soktular. Sebep yokken Rusya'ya saldırdılar. Balkanlarda kaybettiğimiz eski toprakları geri alacağız diye. Fakat Rusya bir kara gücü, 1 milyonluk askeri var. Osmanlı kara gücü olarak onunla savaşamaz. Deniz gücü var ama savaşlar kara savaşı. Donanma lojistik destek sağlamaktan başka pek bir işe yaramıyor. Sonuç ne oldu? Tam bir felaket oldu. Ruslar şimdi bizim bu havaalanımızın olduğu Yeşilköy'e kadar geldiler. İstanbul'a gireceklerdi. Yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Boğazına kadar siyasetin içerisinde batmış olan ordu zaten darmadağın olmuştu. Komutanlar birbirlerinin ayaklarını kaydırmaya çalışıyorlardı. İşte o yüzden Abdülhamit olmak zor. Bir enkaza dönüştü devlet 2 senenin içerisinde. İngilizler müdahale ettiler de Osmanlı devlet olarak kurtuldu. Neden? İngilizler Rusların İstanbul'a girmesini istemediler. Ruslar böylece ağır bir anlaşma dikte ettirip Yeşilköy'de bir zafer anıtı diktiler ve oradan geriye çekildiler. Böylece saltanatın ilk 2 yılı tamamlanmış oldu. Ne oldu bu 2 yılın sonunda? Devletin topraklarının 1/5'i elden çıktı. Bütün Balkanları kaybettik. Devlet tüm gelirlerinin yarısından oldu. Çünkü devletin esas gelirleri Tuna eyaleti dediğimiz en zengin eyaletten geliyordu. Hayvancılık oradaydı, sanayi oradaydı, tarım oradaydı, ticaret oradaydı. Nüfusumuzun da 1/5'ünü kaybettik. Osmanlı nüfusunun bir imparatorluktur burası. Geleneksel olarak gayrimüslim nüfusu çok yüksek. Fakat gayrimüslimler büyük bir ekonomik değer de üretiyorlar. Anadolu topraklarına doğru oradan kaçan Müslümanlar tarafından çok büyük bir göç oldu. Milyonlar aktı. İstanbul'da şu camilerin içerisinde insanları yatırdılar. Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi nasıl diyelim, yataklarla doldurup binlerce insanı oralarda misafir ettiler. Oradan ne geldi? Hastalık geldi ve fakirlik geldi. Böylece topraklarını kaybetmiş, ekonomisi çökmüş, sosyal dengesi bozulmuş bir devlet. Şimdi işte ama Sultan Abdülhamid'in idareyi ele aldığı zaman başlıyor. Bu yenilgiyi bahane ederek bütün bürokrasiye ve orduya, bütün kademelere müdahale etti. İttihatçıları hızlı bir şekilde tasfiye etti. Halkın desteği işte bu anda, bu yıllarda Sultan Abdülhamid'in yanındadır. Mithat Paşa'yı efendim Taif'e sürgüne göndermesi, diğerlerini görevden uzaklaştırması ve meclisi dağıtması. Bunu da tenkit ediyorlar ya, işte demokrasiden geriye dönüldü. Halbuki devlet elden gidiyor. O anda tek adam yönetimine geçmek ve istibdadı, baskı yönetimini kurmak tek çareydi. Başka bir çare kalmamıştı. Çünkü o meclis dediğimiz şey, 115 milletvekili var. Bu 115 milletvekilinin 46'sı Hristiyan. 69 tanesi Müslüman. Nüfus yapısına göre Hristiyanlar fazla temsil ediliyorlar. Müslümanların arasında da bir birlik yok. Bunların 8 tanesi Arnavut ve Arnavut'un bağımsızlığını savunuyor hepsi. Ayrılıkçı adamlar. 14 tanesi Arap, büyük bir kısmı bozguncu, ayrılıkçı fikirlere sahip insanlar. 3 tane Dürzi var. Yani evet, kategori olarak Müslüman sayılıyor ama Müslümanlara bir dostlukları yok. Ve Kürt milletvekilleri var. Bunlar da yine ayrılıkçı, bozguncu adamlar. Yani 69 Müslüman milletvekilinin içerisinde de bir birlik yok. Böyle bir meclisten hangi kararı çıkarabilirsiniz? Memleket menfaatine hangi kanunu onaylatabilirsiniz? Tek çare bunu kapatmaktı. Ve Abdülhamit bunu da kapatıp ortadan kaldırıyor. Örfi idare dediğimiz sıkı yönetim uygulamasına geçiyor. Geçilmeseydi ne olurdu? Geçilmeseydi devlet o gün biterdi. Çünkü Sultan Abdülhamid'e teslim edilen devletin 300 milyon altın borcu vardır. Bu borcun sahipleri de borcu alabilmek için Duyun-u Umumiye idaresini kurmuşlar. Koskoca bir başbakanlık binası gibi Orada Eminönü'nde duruyor. Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi. Aşağıdan Eminönü'nden baktığınız zaman en ihtişamlı bina nedir? Oradaki işte Duyun-u Umumiye binasıdır. Burası devletin tüm gelirlerinin %40'ına direkt olarak el koyuyor. Diğer %60'ını da kendi istediği gibi dağıtıyor. Devlet maaş ödeyecek, Duyun-u Umumiye'dekiler lütfederse ödeyecekler. O hale gelmiş, borçlandırılmış, çökertilmiş bir yapı içerisinde parası olmayan, ordusu dağılmış bir devlet nasıl idare edilebilir, nasıl ayağa kaldırılabilir? Bundan sonra Sultan Abdülhamid'in işte sabrının ve dehasının neler başardığını yavaş yavaş gösterebiliriz. Ne yapıyor? İlk iş olarak orduya el atıyor. Ordunun içerisinde siyasete bulaşmış komutanlar temizleniyor. Askeri okullar elden geçiriliyor. Buradan yeni bir nesil kurmay kadro yetiştiriliyor. Bu 10 sene içerisinde başarılıyor. Ordunun topları, tüfekleri yenileniyor. İstanbul'da tüfek imalathaneleri, bu Sütlüce'de dev bir barut imalathanesi kuruluyor. Almanya'dan toplar getirtiliyor. Modernize ediliyor. Bu feshane dediğimiz yer, orada fes mi üretiliyor? Melbusat-ı askeriye fabrikası. Ham maddenin girip diğer tarafından bütün askeri ürünlerin çıktığı, elbisesiz bir asker düşünülemez, silahtan önemlidir. Kışın o askeri dondurmayacaksınız. Potininden efendim başlığına varıncaya kadar her şey orada. Boya giriyor, iplik giriyor, orada kumaş üretiliyor, terzihanesinde dikiliyor, diğer taraftan askeri giydirecek en kaliteli malzeme çıkarılıyor ve kurulduğu tarihte dünyadaki en büyük tekstil fabrikasıdır. O zamanki en büyüğü İngiltere'de bir fabrikaymış, onun iki katı olacak diye emrediyor Abdülhamid. Bu da ufuk işte, devlet adamı ufku. En büyük tekstil fabrikası olarak kuruluyor. İşte netice 10 yıl sonra Yunanlılarla bir savaş gerçekleşiyor. Abdülhamid'in ordusu Yunanlıları Atina'ya kadar tepeliyor. Neredeyse bütün Yunanistan'ı ele geçirecekti. Hiç beklenmeyen bir şey. Avrupalılar şaşıp kalıp hemen devreye giriyorlar. Yunanistan ağır bir savaş tazminatı ödüyor ve ordumuz muzafferen geri çekiliyor. Orada yine Sultan Abdülhamid'in vaktimiz olsa insanlığını gösteren tablolar var. Bu savaş esnasında yaralanan askerlerin başında hastanede bizatihi yaralarını sararken, onların başında dururken görüyoruz. Saray kadınları askerlere çamaşır dikiyorlar o savaş esnasında yetiştirmek için. İstanbul'un bütün efendim işte sosyete kadınları hastanelere koşuyor o yaralıları tedavi edebilmek için. Bütün ümitlerini kaybetmiş bir milletin yeniden dirilmeye başladığı anlardan bir tanesini görüyoruz. Sonra ne yapıyor? Yılda ortalama 400 tane Sıbyan Mektebi açılıyor. 33 yıl boyunca her yıl. Bugünkü Türkiye'yi düşünmeyin sadece. Suriye'yi de dahil edin, Filistin'i de dahil edin, Arabistan'ı da dahil edin. Balkanlardaki topraklarımızı da dahil edin. Her yerde, köylere varıncaya kadar mektep, ilk mektepleri açtırıyor. Yılda ortalama 400 tane camiyi ya yaptırıyor ya tamir ettiriyor. Artık devlet büyük eserler yapabilecek halde değil ama insanların yine mescide ihtiyacı var. Yollar yaptırıyor. Anadolu'nun her tarafına ulaşılsın diye, ticaret canlansın diye büyük bir gayret sarf ediyor. Başka tıp fakülteleri, cerrah yetişsin, sonra mühendishaneler, mühendislerimiz yetişsin. Bunlar 3. Selim zamanında başlamış ama körelmiş. Avrupa'dan, Fransa'dan, Almanya'dan getirilen hocalarla beraber bunlar canlandırılıyor. Deniz donanma için ayrı mühendishaneler, kara ordusu için ayrı mühendishaneler. Bugünkü bütün sahip olduğumuz teknolojinin temelleri kabaca diyebiliriz ki Sultan Abdülhamid zamanında atılmıştır. Cumhuriyeti kuran kadroların hepsi de Sultan Abdülhamid'in açtığı okullarda okumuşlardır. Bunu inkar edemezler. O askeri okullar, o mühendishaneler o kadar muhteşem programlarıyla, o kadar büyük tahsisatlarla kurulmamış olsaydı o kadrolar yetişemeyecekti, o temeller atılamayacaktı. Ve sonra sanayi, demir yolunu görmüştü ya Mısır'da, Avrupa'da, demir yolu gelsin mücadelesi başlıyor. Rayların imalatı burada yapılıyor. Evet, lokomotifleri biz imal edemedik belki ama işe bir yerden başlanması lazım. Üreten bir memleket olmamız lazım diyerek mücadelenin içerisine girmiş oluyor. Böylece yavaş yavaş sanayimiz canlanıyor. Böyle çok uç misallerdir ama bize bir şeyi gösterir. Mesela Norveç'te bir mühendisin yapmış olduğu denizaltıyı imal etme fikri, üretme fikri Sultan Abdülhamid'in. İngilizler ciddiye almıyorlar denizaltı işini. Sultan Abdülhamid bunu duyunca adamı İstanbul'a getirtiyor. Haliç'te iki tane denizaltı imal ettiriyor. Ve dünyada ilk defa deniz altında torpido atışı oradan gerçekleştiriyor. Bu hiçbir işe yaramasa bile rakiplerinizin gözünde nedir bu? Evet, bunların elinde böyle tehlikeli bir silah var. Bir tane de olsa bu işe girmişler. Psikolojik olarak insanlara ümit veren, düşmana korku salan bir şeydir. Seri üretimine geçilemedi ama demek ki o mühendisliği Türkiye'ye getirmeyi başarmıştır Sultan Abdülhamit. Sonraki yıllarda, yani tahttan ineceği son yıllarda, kendisine bir Ford otomobil hediye edilir. T29, Ford'un dünyadaki ilk seri üretimi. Mümessiller derler ki, efendim cuma selamlığına atlı arabanızda değil de bununla gitseniz. O sırada otomobile binen paşalar var İstanbul'da, otomobil kullanılıyor. Diyor ki hayır, ben buna binersem moda olur. Bu arabaları herkese satarsınız. Ondan sonra biz bunları sizden almaya mecbur oluruz. Ekonomimizi iflas ettirirsiniz. Ne zaman kendi ülkemizde üretilir, o zaman ben buna binerim diyor. Bu da yine lider bir adamın kafa yapısını göstermesi açısından mühim bir misaldir. Hakikaten de çok kaliteli tüfekler bu memlekette üretiliyor. Demir yollarımızın ihtiyaçlarının önemli bir kısmı bu memlekette üretiliyor. İlaç sanayi kuruluyor. Kendi hekimlerimiz kendi imal ettikleri ilaçlarla insanları tedavi etmeye başlıyorlar. Hıfzıssıhha Enstitüsü diyoruz değil mi? Halk sağlığını korumak. O da Sultan Abdülhamid'in kurduğu kurumlardan bir tanesidir. İnsanlar cüzzam gibi, veba gibi, verem gibi basit hastalıklara yakalanmasınlar diye. Anadolu'da belirgin bir şekilde sağlık konusunda büyük bir hamle ve ilerleme sağlamış oluyor. Artık yavaş yavaş üreten bir devletiz. Ama burada Sultan Abdülhamid'in yaptığı en ilginç şey nedir derseniz, hiç borç almamak. 300 milyon altınlık, buna bugünkü Türkçe rakama çevirirsek 300 milyar dolar alım gücüne sahip bir paradır bu. 300 milyar dolar borcu olan bir devlet hiç borç almıyor. 31 sene, ilk 2 seneyi saymayalım. 31 sene içerisinde Sultan Abdülhamit bu borcunu 30 milyon altına indiriyor. Neredeyse bitirmiş. %90'ını ödüyor. 30 milyon altına indiriyor. Pekala, borcu herkes öder. Borcu ödemenin yanında Sultan Abdülhamit dünya tarihinde milletlerin görmüş olduğu en büyük kalkınma hamlelerinden bir tanesini gerçekleştiriyor. İstanbul'dan Medine'ye kadar uzanan bir tren yolu tahta çıkışının 32. yılında tamamlanmıştır. Hiç borç alınmadan. Türk ve Alman mühendislerin işbirliğiyle muhteşem bir başarıdır. Artık Türk ordusu, Kurtuluş Savaşı'nda bunu göreceğiz sonra, kendi buğdayını yiyebilecektir. Konya'dan efendim memleketin her tarafına buğday sevk edilebilecek. Adana'dan İstanbul'a kadar hayvan sevk edilebilecek. Ya da ordumuz bir yerden bir yere kolaylıkla sevk edilecek. Ya da insanlar 6 ayda gittikleri Medine'ye artık 8 günde İstanbul'dan gitmeye başlayacaklar. Bunun ayrı bir ders konusudur. Sağlayacağı fayda nedir? Türkleri ve Arapları birleştirecekti. Göremedikleri İstanbul'u trene binip 8 gün sonra gelip göreceklerdi. Biz de oraya gidecektik, görüşecektik, bilişecektik, kaynaşacaktık. Kenetlenmenin temelleri atılmıştı yani. Maddi kalkınma manevi hamleye yönelik yapılmış bir şeydi aynı zamanda. Sadece buradan oraya hacı taşıyalım diye değil, asker taşıyalım diye değil, iki milleti birbirine bağlayalım diye yapılmış bir şeydi ki meyvelerini toplamak takdiri ilahi nasip olmadı. 33. yılında Sultan Abdülhamid'i tahttan indirdiler malumunuz. Başka, telgraf hamlesi. Avrupa'dan sadece 10 yıl sonra bütün Anadolu telgrafla birbirine bağlandı. Hayır, bütün Anadolu değil, bütün Osmanlı toprakları Yemen'e kadar ulaştırdılar. Sultan Abdülhamit Devleti sarayından yönetiyordu. Çünkü eskisi gibi oraya atla adam göndermek, kendisinin gidip görmesi ihtiyacı kalmamıştı. Memleketin neresinde ne olursa hemen telgraf vasıtasıyla bildiriliyor. Yıldız Sarayı'nda günlük raporlar gelip önüne düşüyordu. Fotoğraf merakını duymuşsunuzdur zaten. Bütün memleketin her yerini fotoğraflattırıyor. Yapılan eserler, devlet binaları, okullar her biri getirilip onun önüne koyuluyor. Böylece oradan onu takip ediyor. Başka, eğitim konusunda biraz önce söylüyorduk. Büyük bir hamle. Memleket çapında 5.000 tane ilk mektep. Sultan Abdülhamit döneminde ulaşılan sayı 5.000'e ulaşıyor. Bu ne demektir? Belli başlı bütün kasabalarda ilk mektep vardır. Sultan Abdülhamit döneminde 100 tane sultani, yani lise seviyesinde okul açılmıştır. O günkü liselerde verilen eğitim bugünkü üniversitelerden belki daha üstündür. Orada liseyi bitiren şakır şakır Fransızcayı konuşacak kadar güzel eğitim alıyordu. Nerede var bu sultaniler? Şam'da var, Gazze'de var, Halep'te var, Adana'da var, Trabzon'da var, Ardahan'da var. Bugün bütün eski şehirlerimize gidin, şehir merkezinde o şehrin adını taşıyan lise binasına bakın, yapılış tarihine bakın, Sultan Abdülhamid'i göreceksiniz. Denizli Lisesi, Konya Lisesi, Trabzon Lisesi, hepsinin kapısındaki tarihler Sultan Abdülhamid'in saltanatına işaret eder. 100 sene geçmiş o zamandan bu zamana, o taş binalar sapasağlam ayaktadır. Hiçbiri uyduruk yapılmamıştır. Kale gibi kemalat ile kemalat olmaz. Mükemmel binalar yaptırıyor. Oradan mükemmel adamlar yetiştirecek. Birisi şöyle söylemiş vezirlerden. Efendim, niye bu kadar çok okul açtırıyorsunuz? Demiş ki bana bir tane adam lazım ama o nerede yaşıyor bilmiyorum. Dolayısıyla her yere okul açacağım ki o adam köyde çoban olarak kalmasın. Gitsin o okulda, o mektepte okusun. Efendim lider bir insan olarak gelsin, memleketine büyük hizmetler yapsın. Hakikaten de görüyoruz. Eskiden belli çevrelerden sadece insan gelirken Sultan Abdülhamit'ten sonraki döneme bakıyoruz. Anadolu'nun her köyünden çıkıp gelen okumuş yazmış insanlar. Neyle oluyor? Bu kafayla oluyor. Daha ötesi eğitim bedava. Üstüne devlet para veriyor. Liseye giden her talebenin haftalık harçlığı var. Fesinden ayakkabısına kadar giydirip yatırıyor, üzerine harçlığını veriyor ki insanlar zeki çocuklarını efendim ben buna bakamam, okutamam diye köyde tutmasınlar. Belki siz yaşamıyordunuz ama benim çocukluğumda ben bunu gördüm. Bizden daha zeki arkadaşlarımızı babaları dediler ki ineklere kim bakacak? Ben bu çocuğu nasıl okutayım? İlkokuldan sonra okutmadılar, köyde tuttular. Ve efendim fındıkçı olmaya mecbur oldular. Ama Sultan Abdülhamit döneminde bu çözülmüş bir meseleydi. Yüksek öğretim kurumlarında biraz önce söylediğimiz gibi bu liselerden gelen insanlara en güzel tahsil imkanları sağlandı. Ve Avrupa'ya her yıl düzenli olarak 100 ila 200 arasında talebe gönderildi. Bir kısmı askeri amaçlı gönderildi, bir kısmı da diğer sahalarda tıp ve mühendislik sahalarında yüksek eğitim alsınlar diye. Fakat ilginç bir şey oldu. Buraya gidenleri orada tavladılar. Mühendis olmak için gidenlere Fransızlar dediler ki gelin siz edebiyat okuyun. Gelin siz sosyoloji okuyun. Almanya'ya gidenlere dediler ki gelin siz felsefe okuyun. Böylece o kadronun bir kısmı orada kayboldu. Devletin daha acil ihtiyacı o insanların teknik sahada hizmet etmesiydi. Felsefeye, edebiyata ihtiyacımız yok mu? Var ama herhalde bu gavurun felsefesi ve gavurun edebiyatı değildi. Böylece işte hani o Ziya Gökalp gibi Batı kafa yapısında yetişen, kendi çıktığı memleketi, köyünü beğenmeyen adamlar, Batı medeniyetine hayran, her şeyin en güzeli Paris'tedir diyen kafalar da yine Sultan Abdülhamid'in gönderdiği adamlar arasından devşirilenler sayesinde yetiştirildi. Göndermese daha iyi miydi diyemeyiz. Öyleydi, öyle icap etti, gönderildi. Çok büyük faydalar oldu. Aradan bir takım kayıplar da elbette ki olacak. İnsandır bu. Kim ne zaman bir şey yapmıştır da %100 mükemmel başarı elde etmiştir? Bu yani Hazreti Peygamber'e mahsus bir şeydir. Ashab-ı Suffa'da yetiştirdiği insanlar arasında Hazreti Peygamber'in başarısı nedir? %100'dür yani. Orada kusur olmaz. Ama bizim yaptıklarımızda mutlaka takdiri ilahi bir fire, bir eksik olacaktır, bulunacaktır. Sonra adliye teşkilatı, adaletsiz bir devlet olamaz. Kadılarımız var. Fakat kadılar yeni meselelere yeni çözümler üretemiyorlar. Dünyadaki hukuk sistemi entegre olmaya başlamış. Avrupalılarla ticaret yapıyorsunuz. Kadının önünde meseleyi çözemiyorsunuz. Ne lazım? Mektebi hukuku kuruyor. Kadılık hakkına sahip olan insanlar da bu mektepte okuyup ayrıca hakim olabiliyorlar. Ya da liselerden bitirdikten sonra yani dini eğitimden gelmeden de mektebi hukuka gidip Oradan hukuk diploması alınabiliyor. Böylece aslında çift hukuklu bir dönem yaşanmış oluyor. Yani Anadolu'da evet kadılar hakim ama artık büyük şehirlerde mektebi hukuktan gelen, bugünkü manadaki adliyenin temellerini atan hakimlerin görev yapmakta olduğunu görüyoruz. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Tıkanmış olan adliye mekanizması ilerlemeye başlıyor. Çok süratli bir şekilde adalet sağlanıyor. Sosyal devlet. Bugün bahsediyorlar ya işte Türkiye'de Sultan Abdülhamit'le beraber başlıyor. Bütün İstanbul'un, Bursa'nın büyük şehirlerde bu iş çözülüyor. Köylere kadar bile ulaşıyor. Fakirlerinin ihtiyaçlarını artık devlet karşılıyor. Kömür mü lazım? Sultan Abdülhamit fakir ailenin kömürü için tahsisat ayırıyor. Kömürleri kapılarına götürülüp bırakılıyor. Yaşlı insanların bakımı, Darülaceze biliyorsunuz yine Sultan Abdülhamid'in kurumlarından bir tanesidir. Evde bakımı da var, evde bakılamayanın oraya getirilmesi de var. Yiyecek isteyene dilenmek diye bir şeye artık ihtiyaç yok. Devlet kapısına kadar yiyeceğini götürüyor. Bu toplu sünnet törenleri mesela Sultan Abdülhamit'le birlikte başlar. İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de ve daha sonra Adana'da bile kayıtlarda var arkadaşlar. Bütün Anadolu'da yazları toplu sünnet merasimleri yaptırılır. Her çocuğa da tuğralı bir altın hediye edilir. Böylece artık halkın benim bir halifem var, bir padişahım var, beni düşünen, çocuğuma kadar hediye gönderen, halini hatırına soran bir devlet yönetimi ortaya ve meydana açık bir şekilde çıkmaya başlıyor. Halkın dini hassasiyetlerine karşı kendisinden önce geçen birkaç padişah gibi kayıtsız kalmıyor. Sultan Mahmud'a insanlar gavur padişah demişlerdi. Evet, beş vakit namazını kılan bir adamdı belki ama yaptığı icraatlar halkla devletin arasını koparıyordu ve uzaklaştırıyordu. Sultan Abdülhamit köylerdeki camilerin tamiratı için tahsisatlar gönderiyor. Kim tamir ettirdi burayı? Halifemiz tamir ettirdi. Sevmez mi artık insan halifesini? Bu köyün çeşmesini kim yaptırdı? Bu hesaplanamamış ama en az 10 bin diyor Mustafa Armağan. 10 bin çeşme, Anadolu topraklarında 10 bin çeşme yaptırmış. Neyle? Devletin kesesinden, kendi şahsi kesesinden belki 10 bin çeşme, 10 bin yere su getirmiş, ulaştırmış, üzerine de tuğrayı koymuş. Tuğraları saymaya kalksak 100 bin civarında tuğra olabileceği tahmin ediliyor. Sultan Abdülhamid'in tuğrası büyük bir kısmı yok edilmiştir şimdi. Demiryolu istasyonuna gitseniz orada bir tuğra, lisede girseniz bir tuğra. Efendim işte fabrikaların kapısında, köprülerin üzerinde tuğralar her yerde. Demek ki memleketin hiçbir yerini ihmal etmemiş. Osmanlı'da bazı dönemler olmuştur ki İstanbul çok süslenmiştir, çok imar edilmiştir. Uzak yerler ise biraz belki ihmal edilmiştir. Abdülhamid ise bunun tersine bütün her yeri kucaklıyor. Ve ümmet şuuru için Kürt aşiretlerinin çocuklarını alıyor, İstanbul'da aşiret mektebinde okutuyor. Onları o dağlı, o cahil hallerinden kurtarıyor. Kendi aşiretlerine, bölgelerine liderlik yapabilecek bilgili alim insanlar olarak yetiştiriyor. Ve o aşiretleri gerek para gücüyle, gerek işte böyle evlatlarını buraya getirip okutarak devlete bağlıyor ki İngilizler aleyhimizde kullanamasın. Arapları kısmen kullanmışlar ama Kürtleri kullanmayı başaramamışlar. Araplar için ne yapıyor? Arap ülkelerinde tarikatlere çok büyük ehemmiyet veriyor. Her tarikat şeyhinin İstanbul'dan düzenli ödenen maaşı vardır. Hayırlı hizmetler yapsınlar, siyasetin kucağına düşmesinler diye. Bizim bu teşkilat-ı mahsusa dediğimiz görevliler bir kısmı Araplardan oluşur. Amaçları nedir? Orada ümmet şuurunu oluşturmak, Sultan Abdülhamid'in efendim halka halife olarak tanıtılmasını ve sevdirilmesini sağlamak. Pek çok tarikat şeyhi aynı zamanda o Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın üyesidir de. Libya'da olduğu gibi Senusiler tamamen o teşkilatın birer üyesi ve müntesibidirler. Zafiriler aynı şekilde. Böylece Arap ülkelerindeki isyanları da ortadan kaldırıyor. Pek önemli bir isyan meydana gelmiyor. Hakikaten Arap halkının Osmanlı'ya bağlılığı takdir edilecek kadar fazladır. Ayrı bir ders mevzu. Araplar bize ihanet etti mi etmedi mi? 300-500 tane adam ihanet etmiş. İstiklal Savaşı'nda bizim ordumuzun %15'i firar etti. O da ihanetse demek ki her zaman bir hain kontenjanı var. Türk'ten de gelebilir, Kürt'ten de gelebilir, Arap'tan da gelebilir. Yahudiler de bizim vatandaşımızdı, değil mi? Orada Sultan Abdülhamit zamanında ne kadar engel olunsa da İngilizlerin zorlamasıyla Yahudiler bir miktar toprak satın alıp oraya yerleştirmişlerdi. Sonra İttihat Terakki döneminde iyice arttı. İttihat Terakki'nin serbest bırakmasıyla beraber 300 bin civarında Yahudi nüfusu vardı ve Osmanlı pasaportu taşıyorlardı. Her şey açık. İkinci Gazze Meydan Muharebesi'nde biz kazandık. İngilizleri darmaduman ettik. Kim ihanet etti? Yahudiler ihanet ettiler. Ama şimdiye kadar bize hiç dediler mi ki Osmanlı vatandaşı Yahudiler İngilizlere karşı devlete ihanet etti, kötüdürler demediler. 3-5 bin tane Arap asisinin isyan etmesi ise 90 senedir çözemediğimiz bir mesele. Araplar devamlı hain olarak takdim ediliyor. 3-5 insanın ihaneti bütün bir milleti suçlamak için kullanılabilecek olsaydı önce kendimize bakmamız lazım. Bizim içimizden çıkan hainler bizi kötü yapıyor mu? Hayır. Önemli olan onlara tabi olmamaktır. Ki hakikaten Araplar tabi olmamışlardır. O ihanet suçunu işlememişlerdir. Bunun ötesinde özet geçiyoruz artık dünya siyaseti. Neler yaptı? Hiç dostu olmayan bir devlet. Avrupa'daki gazeteler devamlı bizim aleyhimize yazarlar. Türklerin aleyhine, Müslümanların aleyhine yazarlar. Sultan Abdülhamit her gazeteyi takip ettirir. Oralarda tekzipler yayınlattırır. O haberleri düzeltmeye çalışır ki Avrupalı insanın kafasında Müslümanlar kötü tanıtılmasınlar. Bu yetmez, ne yapar? Bazı gazetecilere düzenli ödemeler yapar. Sırf Osmanlı ve Türkler Müslümanlar lehinde güzel haberler yapsınlar diye. İstanbul'a gelen gazeteciler güzel bir şekilde ağırlanır, ikram edilir, nişanlar verilir ki medyanın gücünü fark etmiş. Bugün ne kadar tesirli olduğunu görüyoruz. O zaman yeni yeni Avrupa'da belki işte bugünküne göre onda birlik bir tesiri var ama bunu fark etmiş. O gazetecilere nişanlar verir. Dönünce Sultan Abdülhamit hakkında güzel şeyler yazsınlar. Şöyle yazmış bir tanesi. İşe yarıyor demek ki. Diyor ki Sultan Abdülhamit kendi ülkesinin çocuklarına karşı o kadar şefkatli ve merhametlidir ki ülkenin dört bir tarafını okullarla doldurmuştur. İster ki kız ve erkek okula gitmeyen hiçbir çocuk kalmasın. Bize ne diyorlar? Cumhuriyete devredilen okur yazarlık oranı %10'un altındaydı. %3'tü, %4'tü. İstanbul'da bu rakam kızlar arasında bile %50'ydi. Erkekler arasında %80'lere varmıştı. İstatistikler ortada. Bu da ayrı bir iftiradır. Uzun uzun üzerine kitap yazılması gereken başka bir mevzudur. Sonra diyor ki Sultan Abdülhamit o kadar merhametlidir ki nerede bir çocuk görse saraya annesiyle birlikte efendim bir iş için ziyaret için gelen bir kadının yanında bir çocuk olduğunu duysa hemen diyor Paris'ten getirttiği bir oda dolusu oyuncağı vardır. Hemen o çocuğa bir oyuncak hediye ettirir. Okuyan insan ne düşünür? Hoş bir intiba bırakır. Buraya varıncaya kadar bu işi başarmış. Biraz evvel ne söylemiştik? Rusya'nın kapısına dayandığı bir Osmanlı, bir İstanbul vardı. İngilizlerin, Fransızların ölse de paylaşsak dediği bir Osmanlı vardı. Müttefikimiz gözüken Almanların toprağımızda gözünün olduğu bir Osmanlı vardı. Şimdi artık hiçbiriyle dostluk yapılamaz. Sultan Abdülhamit ne yaptı? Bunları birbirine düşürebilmek için uğraştı. Bir denge siyaseti güttü. Ne İngilizlerin esiri uşağı oldu, ne Fransızların dediğini yaptı, ne Ruslara teslim oldu. Devleti 31 sene hiçbir savaşa sokmadı. Doğrusu da buydu. Yunan Savaşı'nı hariç tutarsanız. Girseydik bu kadar düşmana karşı kazanma ihtimalimiz yoktu. Ama devleti 31 sene savaşa sokmadan biraz önce saydıklarımın hepsi yapılabilirdi. Onu başardı. Devleti devlet haline getirdi. Devlet olmaktan çıkmıştı. Artık ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak bir güç haline getirmişti devleti. Kendinden sonrakileri de iştahlandıran şey buydu zaten. Artık kasa dolmaya başladı demişlerdi. Artık devletin efendim ordusu var, yeni bir savaşa girebiliriz. Düşmandan eski yerleri alabiliriz hayallerine kapılmaya başlamışlardı ama Sultan Abdülhamid'in baktığı yerden bakamıyorlardı. O dağın zirvesinde her tarafı görüyor. Her geçen gün onun tecrübesini biraz daha artırmış. Yaşadığı her olay, yaşadığı her ihanet onu daha da bilinçlendirmiş ve şuurlandırmıştı. Ama diğer o amatör siyasetçiler, amatör idareciler onu anlayamayacak bir haldeydiler. Çünkü efsunlanmışlardı. O kara propagandanın tesirinde kalmışlardı. Sultan Abdülhamit zamanında birkaç Ermeni isyanı oldu. Bastırıldı. Bu isyanlarda ölen Ermeniler de oldu. Fakat Ermeni halkının geneli Sultan Abdülhamit'ten memnundu. Çünkü kiliseleri tamir edilmek istese geliyorlar, Sultan Abdülhamit hemen kiliselerini tamir ettiriyordu. Mahkemede haksızlığa uğradık deseler hemen bir dilekçe yazıyorlar, anında başbakana ulaşabiliyor musunuz bugün? İşte öyle yani. Devlet başkanına direkt dilekçeniz ulaşıyor. Her vatandaşın dilekçesi. Eğer devlet başkanının çözebileceği bir şeyse ona hemen her akşam yaver tarafından arz ediliyordu. Her türlü ihtiyacını çözüyordu. Artık Ermenilerin düşmanlık yapmasını gerektirecek bir şey kalmamıştı. Suikastten sonra kendisine bu suikasti yapan Joris isimli adamı hapisten çıkarmış ve ona demiştir ki, bundan sonra Avrupa'daki Ermeni çetelerinin faaliyetlerini bana haber vermen karşılığında senin hayatını bağışlıyorum, affediyorum. Şimdi Belçika'ya dön, sana maaşını her ay düzenli olarak ödeyeceğiz, istihbarat görevi yap. Hiçbir kimseyi cezalandırmamıştır bu suikastten dolayı. Üzerine bunu kendi lehine çevirmiştir. Gerçekten de Joris bu görevini daha sonra raporlardan anlaşılıyor ki yerine getirmiş, minnettarlığını göstermiştir. Fakat ama Avrupa'da bunu gazeteler nasıl yansıtmaya başladılar? Adana'daki isyanın bastırılmasında ölen birkaç yüz. İsyan bu, silahlı insan ne yapacaksın yani, savaşıyorsun. İşte Kızıl Sultan oradan başlıyor. Kan dökücü bir sultan diye bahsediyorlar. Fakat bu isyanların dışında bakıyoruz ki ne astırılan var ne hapsedilen var. Bir adamı Sultan Abdülhamit sürgüne gönderiyor. Yaveri diyor ki efendim bu adamın diyor yolsuzluk dosyası var diyor. Hapse girmesi gerekiyor. Fakat diyor bunun muhalif olduğuna dair de bir jurnal gelmiş. Bunu sürgüne göndermek yerine hapsetmemiz, ceza vermemiz gerekir. Sultan Abdülhamit diyor ki, şimdi diyor biz bunu yolsuzluk yaptı diye hapsedersek, çoluk çocuğunun halkın arasına çıkacak yüzü kalmaz. Onun iddiatçı olduğuna, muhalif olduğuna dair jurnali ben verdirdim zaten. O evrakı ben verdirdim. Onun yolsuzluk cezasını bana muhalifmiş gibi gösterip o şekilde veriyorum. Sürgüne gönderiyorum ki çoluk çocuğu hiç değilse babamız ahrardandır, hürriyetçilerdendir deyip de halk arasına çıkabilsinler. Bir hırsızın çocuğu olarak kalmasınlar. Bu kadar da bu konuda üstün bir hukuk anlayışına sahip. Bugün gazeteler ne yapar? Filanca kişi birisini öldürdü. Kocaman fotoğrafını ve ismini verirler. Bu adamın tevbe etme fırsatını elinden almış olursun. Artık herkes onu katil olarak tanıyor. Ki belki de katil olduğu bile sabit değil. İşte Müslümanın medya anlayışı nedir? Kafirin medya anlayışı nedir? Bu da ayrı bir ders mevzu olabilir arkadaşlar. Böylece iki devlet bu muhalif devletler arasındaki menfaat çatışmalarından faydalanarak devletini büyütmüş. Evet, toprak olarak büyütememiş ama medeniyet olarak büyütmüştür. Sanayi olarak büyütmüştür ve askeri olarak bir güç haline getirmiştir. Bir özet yapacağım arkadaşlar. Sultan Abdülhamit olmak zordu. Çünkü o en zor dönemde tahta çıkmıştı. Kendinden önceki rahat dönemdeki padişahlara hiç benzemiyordu. Zordu, şartlı olarak iktidara getirmişti. Tüm devlet kadroları Jön Türklerin elindeydi. Sultan Abdülhamit olmak zordu çünkü ordusu zayıf, teknolojik olarak geri ve siyasete batmış bir durumdaydı. Eğitim sistemi çıkmazdaydı. Adliye teşkilatı iflas etmişti. Ekonomi iflas etmişti. Ve kendisini anlayacak adamlar yoktu. Bütün okumuş yazmışlar ona muhalifti. Osmanlı dünyada yalnız kalmıştı. Hiçbir müttefiki yoktu. Halk desteğinden de yoksundu Sultan Abdülhamit ilk zamanlarda. Çünkü halkı açtı, perişandı ve büyük sıkıntılar içindeydi. Ve bütün dünya aleyhindeydi. Ermeniler ve Siyonistler onun hakkında göz açtırmayan büyük bir kara propagandaya girmişlerdi. Şimdi bu 10 şeye karşı Sultan Abdülhamit nasıl mücadele etti? 1- Tüm imkansızlıklara rağmen Allah'a sığınıp yoluna devam etti. Bizim beklediğimiz, aradığımız liderdeki özellik bu olacak. Kimsenin kucağına sığınmayan, kafirden medet beklemeyen, Allah'a güvenen, milletine dayanan bir lider. İkincisi, devletini borç almadan yönetti. Borç aldığınız zaman emir de almaya başlarsınız. Borç veren kurumlar İşte bugün içerisinde yaşıyoruz. Dolar patlayacak mı? Efendim altın düşecek mi? Niye bu korkuları Almanya yaşamıyor da biz yaşıyoruz? Birinin hiç borcu yok, üzerine kasalarını doldurmuş. Öbürünün kasaları bomboş, düşmana diyebileceğimiz, değil mi? Rakiplerine büyük borçları var. Üçüncüsü, yerli üretime önem verecek. Sultan Abdülhamit işte bunu başardı. İlaç üretilmiyordu bu memlekette. En basit aşılar olmadığı için çocuklar ölüyordu. Burada üretildi. Hekim yetiştiremiyorduk. Onu bile burada yetiştireceksin. Ne yapıyoruz şimdi? İslam ülkelerinin en zengin çocuklarını gönderiyoruz Avrupa'ya. Parlak zekaları kapıyorlar orada, bir daha geri gelmiyor pek çoğu. Gidiyor Amerika'da, şurada burada hizmet etmeye, para kazanmaya devam ediyor. Halbuki senin doğduğun köyüne bir borcun var. Anana, babana, komşuna bir borcun var. Gelip onu burada ödemen icap eder. İletişim ve ulaşıma önem vermek icap eder. Sultan Abdülhamit şose yollar, tren yolları ve telgrafla beraber zamanındaki bütün iletişim imkanlarına İstanbul'u kavuşturmuştur. Hatta son zamanlarında İstanbul'a telefon hatları döşenmiştir. Sultan Abdülhamit telefona karşıydı efendim. Kendisine karşı yapılacak bir darbede kullanılacağından endişe ediliyordu. Yalçın Küçük'ün yalanlarından bir tanesi işte. Ama bu her yerde yazıyor. Hayır, öyle değil. Bizatihi İstanbul'daki bütün önemli karakolları ve devlet dairelerini telefonlarla birbirine bağlamış durumdaydı. Ki Avrupa'nın hemen 5 sene arkasından günü gününe Avrupa'daki teknolojik yenilikleri takip ediyor. Ekonomi ve siyasette vesayet kabul etmemek. Hiçbir şekilde. Siyaseti başka devletlere ipotek etmemiş, ekonomiyi de başka birisinin kucağına vermemiştir. Altıncısı çok önemli bir şeydir. Siyonizmi dünyada ilk fark eden ve onunla mücadele eden adam. Siyonizmle mücadele etmek. Bugün de buna ihtiyacımız var. Theodor Herzl için Yaveri Tahsin Paşa'ya diyor ki, beni devirirse bu adam devirir. Düşmanını görüp tanıyan, onunla bir konuştuğu zaman artık insan sarrafı olmuş, ondaki kapasiteyi, ondaki inancı, azmi görebilen bir adam aynı zamanda. Rakiplerini de iyi tanıyor. Hiç şüphe yok. Bir Yahudi var, Van Beri. Aslında bir İngiliz casusu olarak gelmiş. Sultan Abdülhamit onun saraya girmesine, çıkmasına, kendisiyle sohbet etmesine sayısız kere izin vermiştir. Mim Kemal Öke bunu yazmış, Saraydaki Casus diye. O kitap hoş bir kitaptır, okumalısınız. Saraydaki Casus. Mim Kemal Öke, Van Beri'yi anlatıyor orada. Sultan Abdülhamit onun casus olduğunu biliyor. Ona lazım olabilecek ama Osmanlı'ya zarar vermeyecek bilgileri veriyor. Fakat o adamdan çok şey öğreniyor. Çünkü adam bir Türkolog. İslam dünyasını da iyi tanıyor, Batı dünyasını da iyi tanıyor. Onunla da istişare etmiş oluyor. Ama her zaman kafasındaki şey nedir? Düşmanını ve rakibini iyi tanımak. Ahlak ve maneviyata önem vermek. Sultan Abdülhamid'in misallerde söyledik. En çok değer verdiği işlerden biri. Ahlaksız ve maneviyatsız ayakta kalmak mümkün olmaz. Bakın şimdi ne deniliyor? Teksas'ta elektrikler kesiliyor. 10 dakika elektrik gelmezse bütün marketler yağmalanıyor. Teknolojik gücün olsa ne ifade eder? Fakat Japonya'da elektrikler kesiliyor. Herkes aldığı şeyi rafına koyuyor ve dışarıya çıkıyor. Bir tanesi ahlak konusunda çok daha fazla mesafe almış. Şimdi biz neredeyiz acaba? Değil mi? Biz neredeyiz? Evet. Sultan Abdülhamit zamanında neredeydik ama? Sultan Abdülhamid'in yetiştirdiği ahlaklı, namuslu, dürüst bir nesil vardı ki o nesil kendisini Çanakkale'de de İstiklal Harbi'nde de ispatladı. Cepheden kaçıp gidebileceği halde kaçmadı. İşte Sultan Abdülhamid'in yetiştirdiği nesildi o. Allahu Teala ona nasip etti. O şuurlu bir nesli Çanakkale cephesine sürebilecek milyonluk bir nesli yetiştirmişti. Sultan Abdülhamid'in kendisi Çanakkale'de yoktu. O sırada tutuklu, hapis hayatıydı. 9 sene dünyadan habersiz. Önce Selanik'te bir Yahudinin köşkünde. Bu da sembolik olarak aşağılamak için yapılmış bir şey. Alatini köşkünde, sonra Beylerbeyi Sarayı'nda hapis hayatı yaşadı. Fakat Sultan Abdülhamid'in tahta gelir gelmez ilk yaptığı işlerden biri Çanakkale'yi tahkim ettirmek, Erzurum'u tahkim ettirmek. Batıdan ve doğudan gelebilecek saldırılara karşı teknolojiyi oraya yerleştirmek oldu. O Çanakkale'deki kaleleri ve topları yerleştiren Sultan Abdülhamit'tir. Kendisinden sonra gelenler o teknolojiyi yenilemiş olsalardı, takip etselerdi günü gününe Çanakkale Savaşı o kadar da uzun sürmeyecekti. Çok daha kolay bitecekti. Ama yine de Sultan Abdülhamid'in yerleştirdiği yanılmıyorsam 14 tane batarya var. Bu 14 batarya sayesinde düşman gemileri oradan çok daha üstün ateş gücüne sahip olmalarına rağmen geçemediler. Çünkü her biri boğazı kesecek şekilde, planlı bir şekilde 3 kademe halinde yerleştirilmişti. Birinci bataryayı susturup geçseler, ikinci onu susturup geçseler, üçüncüler onları karşılayacaktı. Dolayısıyla Çanakkale zaferinde de Sultan Abdülhamid'in hakkını teslim etmek icap eder. Adamın bir tanesi oraya gitmiş, efendim işte askerin başına geçmiş, düşmanı denize dökmüş. Onun hakkını teslim ediyoruz da, o sırada ordunun başkomutanı kimdir? Sultan Reşat'tır, öyle değil mi? Çok güzel de bir Çanakkale şehitlerine şiiri yazmıştır. Onun hakkını niye teslim etmiyoruz? O işin temellerini atan Sultan Abdülhamid'in, orada komutanlık yapan, tarihe nasıl bakacağız? Sayın Çanakkale kahramanlarını kaç kişi sayabilirsiniz? Cevat Paşa kimdir? Esat Paşa kimdir? Yüzbaşı Ahmet Saffet kimdir? Okul kitaplarımızda bir yerde görüyor muyuz bunları? Çanakkale'ye gitsek orada görüyor muyuz bunların isimlerini? Hayır. Bize alt kademeden bir tane Seyit Çavuş gösteriyorlar. Bir Yahya Onbaşı diyorlar. Gerisi malum insanlar. Nereye gitsek onlar var. Başka kahramanımız yok. Kahraman yetiştiremeyen bir milletiz, haşa. Halbuki orada ne kahramanlar var? 18 Mart'tan sonra gelindi. 18 Mart'a kadar olan adamlar nerede? Selahattin Adil Bey kimdir? Niye tarihten bu adamın ismi silindi? Bursa'dan cesaret edip bağımsız milletvekili olup seçildiği, muhalefet ettiği için kitaplardan çıkardılar adamın adını. Halbuki Çanakkale'nin en büyük kahramanından bahsediyoruz burada. Düşmanı iyi tanımak icap eder. Sultan Abdülhamid olmak istiyorsak ve nihayetinde dava adamı olmak icap eder. Nedir dava? Allah'ın emrini sonuna kadar uygulamak, yerine getirmek, kafirlere, zainlere, hainlere asla teslim olmamak. İşte Sultan Abdülhamid, kabaca bir özetleme ile beraber böyle lider ve önder bir şahsiyetti. Allah-u Teala ona bunu nasip etti. Biz onun şahsını övmüyoruz. Onun yerinde başka akıllı bir Müslüman olsaydı, o zaman da diyecektik ki, mesela Sultan 10. Mustafa, o da olabilirdi. Ama insanlara haklarını teslim etmemiz lazım. Onları hakikatleriyle beraber yeni nesillere tanıtmamız lazım ki o zaman da insanlar desin ki bizim içimizden böyle kahramanlar, böyle liderler, böyle ilim adamları, böyle önderler çıkıyor. Biz de onlar gibi olabiliriz. Bu heykel sanatını Avrupalılar niçin yaptılar? Biliyor musunuz? Bütün meydanlara niye dikiyorlar bu heykelleri? Bak biz böyle bir adam yetiştirdik. Çocuklar bunu görsün. 2 yaşından itibaren etrafını görüp parka oynamaya gittiğinden beri görsün. Bu kimdir? Bu filanca komutandır. Bu Napolyon'dur, şudur budur desinler yani. Böyle böyle Romanya'ya gitseniz bile Romanya'nın bütün meydanlarını heykellerle doldurmuşlar. Romanya tarihinde en önemsiz bir işi yapmış adamların heykellerini koymuşlar. Böylece milli şuur oluşturuyorlar. Ama biz nereye gidersek gidelim, yani heykele karşı olmak ayrı bir şey. Madem bunu yapacaksınız niye sadece 2 tane heykel var? Bunun dışında hiç mi bu tarih bir adam yetiştirmemiştir? Hiç mi bir yere koyabileceğimiz burada filanca kahramanımız yaşamıştır, bir edibimiz yaşamıştır, çakabileceğimiz bir çivimiz yok? Fransızların Jeanne d'Arc'ı vardır biliyorsunuz. İngilizlere karşı savaşan bir genç kız. Bunu sonradan Azize bile ilan etmişlerdir. Dini makam vermişlerdir ona yani. Bizim bir Nezahat Onbaşı diye bir kızımız var. Babası Halit Bey'in kızı. Babası da cephelerde savaşan bir komutan. Akrabaları yok. Annesi ölünce kızını yanına almış. Kız 10 yaşından itibaren İstiklal Savaşı'nın sonuna kadar cepheden cepheye koşmuş. Ne zaman askerlerde bir cesaretsizlik görse onları ben de sizinle beraberim abilerim, hücum edin diye cesaretlendirirmiş. Ne zaman babasında bir korku görse baba sen ölsen bile millet bana babalık yapar, bakar. Yürü diye ilerletirmiş. Fakat Nezahat Onbaşı'ya bir istiklal madalyası verilsin diye meclise teklif sunulmuş. Niyetin verdiği cevaba bak. Biz bunun çeyizini yapalım. Cevap bu. Bu bahaneyle reddediyorlar. Çeyizini meclis yapsın, istiklal madalyası vermeyelim. Niye bir çocuğa istiklal madalyası mı verilirmiş? Savaşmış ve yapmış. Başka insanlara hak etmedikleri kahramanlıkları, rütbeleri veriyoruz. Bunu hak etmiş. Şimdi kim tanır Nezahat Onbaşı'yı? İşte topluma okul kitabında bunu göstereceksin, öğreteceksin. Üstünlük duygusu dediğimiz bir şey var. Yahudiler, İngilizler nasıl dünya yönetiyorlar? Nasıl o gurura sahipler? Çünkü halklarına işte bunu gösteriyorlar. Bizim böyle kahramanlarımız var. Biz neyi gösteriyoruz? Bizde sadece bir adam var, başka hiç kimse yok. Geriye kalanlar hep aptaldır zaten. Şimdi işte Sultan Abdülhamid'i tanıyacağız, tanıtacağız ki aramızdan yeni Abdülhamitler çıkarmanın yollarını bulalım. Bir Abdülhamit nasıl yetiştirilir ya da Abdülhamit nasıl olunur? Ve sadece mesele Abdülhamit meselesi değildir. Sultan Vahdettin'in de hakkını teslim edeceğiz. Kimdir bu adam? Hangi şartlarda o sözleri söylemiş, o imzaları atmış ya da hangi fedakarlıkları yapmıştır milleti için, devleti için? Ortaya çıkması lazım artık. Bu kadar sene geçtikten sonra hala bu konuda bir karartma uygulayamayız. Geçmişimize dönüp baktığımız zaman hiç Avrupalı hanedanlarınki gibi değil. Gurur duyabileceğimiz bir tarihimiz var. Bizim dedelerimiz kendilerinden fedakarlık yapmışlar. Kendi çocuklarını mezara göndermişler ama halkını korumuşlardır. Öbür taraftakilere bakın, kendi zevkleri için bütün halkı yakmışlardır. En basitinden işte içinde cin vardır diye, şeytan vardır diye yakılan yüz binlerce insanı düşünün. Kimin otoritesi ve iktidarı altında oldu bunlar? Tarihi nasıl okuyacağız? Eurosentrik deniliyor buna, değil mi? Avrupa merkezli tarih anlayışı. Dünya şu anda buna mahkum. Biz de öyleyiz. Bu tarih anlayışının içerisinde Çinliler yoktur, Hintliler yoktur, Kızılderililer yoktur. Osmanlılar da en kenarındadır Türkler. Ve ne olarak kenarındadır? Düşman olarak. Avrupa'nın kendini ifade edebilmesi için bir düşmana ihtiyacı var. Düşman olarak da o kenarda bir nokta olarak belirtilir. Bunun dışında bütün tarih Fransızdır, Almandır, İngilizdir. Başka bir şey yok. Bir tarih kitabı yazmışlar. Biz de alıyoruz, tercüme ediyoruz. Kendi okullarımızda onu okutturuyoruz. Her şeyde olduğu gibi. Kendi imanın icabı bir biyoloji kitabı yazıyor. Efendim işte maymundan geldik vesaire bir şey okutuyor, öğretiyor. Onu tercüme edip koyuyoruz. O bir söz var ya, aslanlar kendi tarihçilerini yetiştirene kadar avcılar tarihi yazmaya devam edecekler. Şu anda böyle bir haldeyiz. Şimdi bu konuda iki tane kitap söyleyeyim arkadaşlar size. Birisi direkt Sultan Abdülhamid'i müdafaa etmek için yazılmış kitap. Tahmin ediyorsunuz kim? Kadir Mısıroğlu, üstadın kitabıdır. Herkes saldırıyor, birisinin de müdafaa etmesi lazım. Sultan Abdülhamid'in kusurları. Ben diyor onun derdinde değilim. Herkes zaten kusurunu söylüyor. Ben de onun iyi taraflarını söylemeliyim. Direkt bir müdafaaname olarak yazılmış bir kitaptır. Muhteşem, fevkalade, coşkulu bir kitaptır. Diğer kitap bir Fransız yazmış. Francis Jorgen. İkinci Abdülhamit kitabın adı. Şimdi yeni baskısı Timaş'tan çıktı. Homer'den de çok güzel bir baskısı çıkmıştı. Bu da enteresan. Francis Jorgen çok güzel Osmanlıca konuşuyor. Ben gittim dinledim. Çok güzel demeyelim de yani bir Avrupalıya göre evet konuşuyor. Arşivlerde öğrenmiş Türkçeyi. Geliyor bizim Osmanlıcamızı, bizim arşivlerimizde öğreniyor. Ve Sultan Abdülhamit hakkında yazılmış akademik vasıflara haiz güzel bir kitap ortaya koyuyor. Hataları var mı? Var. Hatalarına girmeyeceğim. Okuduğunuz zaman akıllı insanlarsınız. Açıklarını görürsünüz. Ama Sultan Abdülhamid'e hakkını teslim eden en güzel kitaplardan birini bir Fransızın yazmış olması da millet olarak bizim eksikliğimizdir. Başka bir sürü kitap var ama hiçbiri Sultan Abdülhamid'i bütün cepheleriyle anlatan büyük kitap değil. Yani Mustafa Armağan, Sultan Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı yazmış. Okuduğunuz zaman bir şey anlamazsınız. Liseli gençler bakar böyle bölüm bölüm, aa ne güzel şeyler var. Ama büyük bir adam olarak Sultan Abdülhamid'i bize tanıtamıyor ve takdim edemiyor. Veya Yılmaz Öztuna yazmış. Ama orada kalmamalıydı yani. Bütün cepheleriyle ele alamamalıydı. Çok tereddüt ederek, böyle mütereddit. Sultan Abdülhamid'i bütünüyle övmekten kaçıyor. Efendim ama Sultan Abdülhamid'in karşısında da değil. Tam hakkını verememiş. Veya Orhan Koloğlu. O zaten adalet terazisini diğer tarafa doğru biraz kaçırmış. Överken Jön Türk kafasıyla bakarak Sultan Abdülhamid'in hatalarını ön plana çıkarmış. Şimdi yakın gelecekte ümit ediyoruz, bekliyoruz. Sultan Abdülhamid Avrupa'da hakkında en çok araştırma yapılan adamlar arasında gösteriliyor. Avrupa'da, Amerika'da tarih kürsülerinde en çok merak edilen adamlar arasında gösteriliyor. Türkiye'de ise henüz böyle aradığımız çapta bomba kitap diyebileceğimiz bir kitap çıkmamıştır. Tarihçi gençlerimiz arasından buna böyle bir ömür verip 20 sene 30 sene verip inşallah bu tip eserler çıkaracak gençler olsun diye ümit edilir, beklenir. Tarihteki temel kaidelerimizden biri büyük tarihi hadiselerin anlaşılabilmesi için üzerinden bir asır geçmesi lazımdır. Evet, Sultan Abdülhamid'in üzerinden bir asır geçti. 2018 vefatının 100. yılı. O sene aslında dünyada Abdülhamit yılı olmalı. Hani böyle kıytırık adamlar için UNESCO dünyada bilmem ne yılı yapıyor ya. 2018 mühim bir yıl. O seneye kadar bu konuyu daha çok gündeme taşımalı ve öğretmeliyiz. Sultan Abdülhamid'in bahsettiği, kurmaya çalıştığı bambaşka bir ders konusu olan o İslam Birliği, onun için neler yaptı? Bir şey söylemeyi unuttum, buraya ekliyoruz. Matbaa. Şimdi çemberli taşta Fem dershanesi olan bina var ya, onun yerinde Kur'an-ı Kerim matbaası vardı. Orada çok büyük hassasiyet ve nezaketle yapılmış bir yer, kanalizasyon sistemine Kur'an-ı Kerim basılan matbaaların mürekkebileri karışmasın diye direkt Marmara Denizi'ne kadar kendine ait tahliye borusu olan bir yer yaptırmış oraya. Sadece Kur'an-ı Kerim mi basılıyor? Kur'an-ı Kerimler basılıyor. Hac zamanı oradan bütün İslam ülkelerine gönderiliyor. Malayca Kur'an-ı Kerim basılmış orada. Malezya'ya gönderilmiş. Ve üzerinde ne var? Sultan Abdülhamid'in Tuğrası var. Adam bunu aldığı zaman öpüp alnına koyuyor. Halifeden gelen Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Sahih-i Buhari, yalnızsız denilebilecek hareki hatası o günkü teknolojilerle beraber muhteşem bir nüshası basılmış. Sayısız dini kitabın nüshaları burada basılmış. Arapça basılanlar var, Türkçe basılanlar var, Farsça basılanlar var, Hintçe, Malayca basılanlar var. Oradan İslam dünyasının her yerine gönderilmiş. İngilizlerin Mısır valisi, şurada ismi var şimdi bakıp bulamam, diyor ki biz halkı kendimize bağlamak için her sene milyonlarca sterlin harcıyoruz, hiç tesir etmiyor. Sultan Abdülhamit her sene bir Kur'an-ı Kerim, bir de Selam-ı Şahane göndererek buradaki insanların gönlünü fethediyor. Psikolojik olarak Müslümanların birbirine kaynaşması ve bağlanması çok kolay bir şeydir. Bugünlerde bunu görüyoruz yani. İşte bizim başbakanımızın delikanlıca bir çıkışının Afrika'nın bilmem neresinde oluşturduğu tesire baktığımız zaman anlıyoruz ki psikolojik olarak insanlar liderini buldukları zaman hemen ona tabi olmaya meyillidirler. Ama bir de bunu gerçekten İslam Birliği olarak ele aldığımızda nasıl neticeler ortaya çıkar? Ve o zaman tabii ki düşman nasıl düşmanlığını gösterir. Sultan Abdülhamid'e yaptığı gibi onu bir an evvel oradan indireyim diye hangi tuzaklara ve desiselere başvurur. O da o zaman hakikatiyle birlikte ortaya çıkar. Bir adam hakkında iyi ya da kötü fazla bir şey söylenmiyorsa anlayın ki boş bir adamdır. Hiçbir işe yaramadan o koltukta oturmuş durumu idare etmiştir. Övülüyorsa ya da tenkit ediliyorsa orada durup düşünmek lazım. Öven niçin bunu bu kadar övüyor? Hangi doğru işi ya da hangi yanlış işi yaptı? Saldırıyorlarsa niye saldırıyorlar? Burada bir iş var yani. Niye bu adama bu kadar düşmanlık yapılıyor? Şimdi fanatik bir Hristiyan, bizimle hiçbir alakası yok. Demiş ki ben Necmettin Erbakan'ı çok seviyorum. Bizimkiler şaşırmış, demişler ki neden? Papaz yani bu adam. Demiş ki dünyanın neresinde bir adam, bir Yahudi gördümse hemen Erbakan'a düşmanlığını izhar ediyor. Yahudiler Erbakan'a düşmansa bu adamda bir iş var. Ondan dolayı ben Erbakan'ı tanıdığımdan değil ama düşmanını biliyor çünkü. Şuurlu Hristiyanlar içinde en büyük tehlike Yahudilerdir. Avrupa'da bu konuda teşkilatlanmış Hristiyan tarikatlar var. Yahudilerin tehlikelerine karşı Amerika'da çok faaller mesela. Yahudilerin tehlikelerine karşı insanları uyandırmaya çalışıyorlar. Texe Mars, bambaşka bir yere doğru gidiyoruz ama konuya Sultan Abdülhamid işte bugün olsa nelerle uğraşacaktı? Onu göstermek için arkadaşlar. Texe Mars isimli bir adam Siyonizmle ilgili kitaplar yazıyor. Kim koruyor? Kim yayıyor bu kitapları? Bakıyorsunuz Amerika'daki Yahudi karşıtı bir Hristiyan tarikatı. Diyor ki bunlar bütün Hristiyanları emirleri altına aldılar. Kiliselerimizi ele geçirdiler. Şuurlu Hristiyan olarak aslımıza dönmemiz lazım. Aslımıza dönmek için de mücadele edeceğimiz şeyler belli. Bugün niye Sultan Abdülhamid'i bu adamlar hala ölümün üzerinden 100 sene geçmiş bu kadar saldırıyorlar? Çünkü Sultan Abdülhamid ölmedi. Eserleri yaşıyor. Çin'e gittiğimiz zaman orada Sultan Abdülhamit tarafından yapılmış olan bina, üniversite, İslam Üniversitesi olarak yapılmış, İstanbul'dan hocaları gönderilmiş. Bunların belgeleri bulundu çok şükür. Artık arşivlerimizde fotokopilerine internetten ulaşabiliyorsunuz. Mescid olarak, cami olarak kullanılıyor. Ama kapısında Sultan Abdülhamit Tuğrası duruyor. Singapur'a gittiğiniz zaman Sultan Abdülhamit'in gönderdiği hediyelerden yapılmış bir müze. Orada duruyor yani. Orada var. Efendim Afrika'nın bilmem neresine gitseniz Sultan Abdülhamit orada var. 1945'te Pakistan'da Türkiye'ye gelip gitmiş Pakistanlı bir genç cami çıkışında Sultan Abdülhamit adına hutbe okunduğunu duyunca diyor ki Sultan Abdülhamit öldü. Siz onun adına hala hutbe okuyorsunuz. İnsanlar onu orada dövüyorlar. Sen İngiliz ajanısın diye. Sultan Abdülhamit ölmedi, yaşıyor diye. Demek ki tesirleri devam etti. 1970'te bunun hikayelerini çok duydunuz. Ben tarih isim vereyim yani. Trabzonlu Mustafa Yılmaz diye bir büyüğümüz gençliğinde horon oynuyor. Çok güzel horonu var. Akçaabat horon takımıyla beraber fil dişi sahiline gidiyor. Orada dünya horon müsabakasına katılıyor. Dindar biri değil o zaman ama diyorlar ki şurada bir cami var, cumaya gidelim. Takılıyor arkadaşlarına, camiye gidiyor. Bakıyor ki Abdülhamit adına hutbe okunuyor. Orada şuurlandım diyor ben. Ondan sonra diyor memlekete dönünce diyor namazımın, dinimin değerini anladım. Şimdiki Diyanet İşleri Başkanımız da bir şey anlatıyor. Diyor ki Kazan'da namaz kıldırıyorum. Başkırdistan değil mi? Orada diyor Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıyken Ramazan'da diyor teravih namazı kıldırıyorum. Birinci dörtlüyü kıldırdım diyor, selam verdim. Bekliyorum ki Allahümme salli okunsun. Fakat diyor Allahümme salli okunmadı diyor. Onun yerine peygamberlerin isimleri okundu diyor. Adem Safiyullah, İdris Nebiyullah, Musa Kelimullah böyle bir tekerlemeyle beraber diyor peygamberlerin isimleri okundu. İkinciye oturduk diyor, kalanları okudular diyor, tamamladılar. Üçüncü selamı verdik. Bu sefer de diyor Cebrail Melekullah, İsrafil Melekullah, Azrail Melekullah diyor. Melaike-i Kiram'ın isimleri okundu diyor. Allah Allah diyor. Neyse diyor, devam ettik diyor. Dördüncüsünde ne okudular diyor. Bu sefer de diyor salatü selam okundu ve en sonunda şu cümle eklendi. Abdülhamid Halifeti Resulullah. Bu cümle eklendi. Tarih 2003 yılı. Yer bugün Rusya'da Kazan'da. İnsanlar farkında olsun olmasın, bilsin bilmesin. Mühürünü adam öyle vurmuş ki tarihe 100 sene geçmiş hala sinilememiş. Şimdi böyle adam, böyle lider lazım işte. Demek ki adam 100 senelik düşünmüş. Bugünlük, yarınlık, 10 günlük düşünmemiş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.